Ayrım 44.
İnsanın gereksinimini karşılayan bir felsefe daha başkadır. Felsefenin tarihinden çıkan ve böyle olmakla insanlığın tarihini dolaylı bir biçimde ortaya koyan bir felsefe başkadır. Doğrudan doğruya insanlık tarihi olan bir felsefe daha başkadır. Bu satırları Feuerbach 1842'de yayımladığı Verlofik Tesen zur Reform der Philosophie'de felsefe reformu üzerine geçici savlar yazar. Ona göre felsefe alanında insanlığın bugünkü tarihinin gereksinimlerini karşılayacak bir reform zorunludur. Bu reformcu bakış geleceğin isteklerini, ileriye doğru gidişin koşullarını yerine getirecektir. Tutuculuk gereksinimi yapay ve karşılıksız bir gereksinimdir. O bir tepkiden başka bir şey değildir. Hegel felsefesi bu anlamda ele alınmalıdır. Hegel felsefesi, var olan çeşitli dizgelerin, yetersiz dizgelerin keyfi bir bileşiminden başka bir şey değildir. Bu felsefe hiçbir olumlu yan taşımaz. Hristiyanlar gelince, bu din kuramsal düzeyde de uygulama düzeyinde de insana yeni bir söz vermez. Kafanın da yüreğin de gereksinimlerini karşılayamaz. Hegel başlangıçta Hristiyanlık gerekliydi ama şimdi tüm bağlarından sıyrılmıştır diye düşünüyordu. Gerçekten tüm Hristiyan inancı gücünü yitirmiştir. Bugün felsefe dinin yerini almaktadır. Eski felsefe dinin yerini tutamıyordu, felsefeydi ve din değildi. Dinin yerini tutabilmek için felsefenin felsefe olarak dinsel özellikler taşıması gerekir. İnancın yerini inançsızlık, kutsal kitabın yerini us, dinin ve kilisenin yerini siyaset, göklerin yerini yer, duanın yerini iş, cehennemin yerini maddi yoksunluk, Hristiyan'ın yerini insan almıştır. Bundan böyle kutsal varlığın yerini insani varlık almalıdır. Dindar olmamız gerekir. Siyaset bizim dinimiz olmalıdır. Bu da ancak siyaseti dine dönüştürecek bir yüce ilkeye sahip olmakla olası olacaktır. Bu ilke tanrı tanımazlıktan daha başka bir şey değildir. İnsandan ayrı düşmüş bir tanrının bırakılmasıdır. Bu da bize toplumsallık bilincini getirir. Ben kendim için var değilim, doğanın gücüne gelişi güzel bırakılmış değilim, evrensel bir varlıkla sarılmışım, ben bir bütünün üyesiyim. Bugün insanlar yavaş yavaş bunun bilincine varıyorlar. İnsanlar bugün siyasete atılıyorlar çünkü Hristiyanlıkta insanların siyasal gücünü yıkan bir din buluyorlar. Düşünce, istem ve gönül. Feuerbach bu savlardan bir yıl önce 1841'de yayınladığı Das Wesen des Christentums, Hristiyanlığın Özü adlı yapıtında insanı hayvandan ayıran şeyin din olduğunu, hayvanların dini olmadığını, eski hayvan bilimcilerin file dindarlık olamasını saçma olduğunu, filin ancak köpek düzeyinde bir hayvan olduğunu yazar. Hayvanın yaşamı basittir, insanın yaşamı karmaşıktır. Hayvanda iç yaşam dış yaşamla karışır. Buna karşılık insanın bir iç yaşamı bir de dış yaşamı vardır. İnsanın iç yaşamı türüyle özüyle ilişkilidir. Buna göre din de insan içindir. Din sonsuzluğun bilincidir. İnsanın bilincine ulaştığı öz hem ustur hem istemdir hem gönüldür. Her yetişmiş insan düşüncenin gücüne, istemin gücüne ve gönlün gücüne ulaşmıştır. Düşüncenin gücü bilginin ışığıdır, istemin gücü kişiliğin enerjisidir, gönlün gücü aşktır. Uz, aşk ve istem yetkinliklerdir, yüce güçlerdir. İnsanın insan olarak mutlak özüdür, onun varoluşunun ereğidir. İnsan tanımak için, sevmek için, istemek için vardır. İnsan bir amacı olan varlıktır. Nesnesiz insan hiçtir. Büyük adamlar, örnek insanlar, insanın özünü bize gösteren insanlar yaşamlarıyla bu doğruya tanıklık ederler. Onların temel ve baskın tek doğrusu vardır. Etkinliklerin temel nesnesini oluşturan amacı gerçekleştirmek. Demek ki insanı gerçek anlamda insan yapan nesnesidir, yani ereğidir, yöneldiği yüce amaçtır. İnsan ancak nesnesiyle dokunuşma içinde kendi kendinin bilinci durumuna gelir. Nesnenin bilinci insanın kendinin bilincidir. Sen insanı ancak nesnesinde tanıyorsun, onun özü sana ancak kendinde görünüyor. Nesne onun açınlanmış özüdür, doğru ve nesnel benidir. İnsan sürekli olarak bilgi peşine düşen, düşmesi gereken bir varlıktır. Var olmaya değer olan her şey tanınmaya da değer, diyen Bacon'un hakkı vardır. İnsan kendi sınırlarına, usulün sınırlarına takılıp kalmamalı, hep bir şeyleri aşmaya çalışmalıdır. Şöyle der Feuerbach. Usun ya da genel olarak insani özün tüm sınırlılığı bir yanılsamaya, bir yanılgıya dayanır. Elbette insan bireyi sınırlarını duyabilir ve tanıyabilir, duymalı ve tanımalıdır. Onu hayvan bireyinden ayıran da budur. Eğer o sınırlarının ve sonluluğunun bilincine varabiliyorsa, bunun tek nedeni onun duygu konusunda olsun, ahlak bilinci konusunda olsun, düşünsel bilinç konusunda olsun, türünün yetkinliğini ve sonsuzluğunu amaçlamasıdır. Bununla birlikte kendi sınırlarını türünün sınırları gibi almaktaysa, bu ona kendini türüyle karşılaştırması inancını veren yanılsamadan gelir. Bu yanılsama da derinden derine bireyin tembelliğine, aldırmazlığına, övüngenliğine, bencilliğine bağlıdır. Gerçekten bunun kesinlikle benden geldiğini bilirsem, her sınırlanış beni umutsuzluğa düşürecektir, beni utandıracaktır ve bana kaygı verecektir. Bu utançtan ve kaygıdan kendimi kurtarmak için bireyselliğimin sınırlarını insan özünün kendi sınırlarına dönüştürmeye çalışacağım. İnsanın doğasını, bireyin mutlak özü olan türün özünü sonlu ve sınırlı ilan etmek bir çılgınlıktır. Hem gülünç hem çirkin bir çılgınlıktır. Her varlık kendi kendine yeter. Kendini yatsıyacak, yani özünü yatsıyacak hiçbir varlık yoktur. Kendi için sınırlı varlık olacak hiçbir varlık yoktur. Tersine her varlık kendinde ve kendi için sonsuzdur, kendi tanrısına sahiptir, kendinde yüce varlığına sahiptir. Bir varlık ancak kendi dışında ve kendi üstünde olan bir başka varlığın gözünde sınırlıdır. Zeka bir varlığın ufkudur. Senin varlığın, senin görüşün kadar uzaklara yayılır, senin görüşünde senin varlığın kadar uzaklara. Hayvanın görüşü gereksiniminin ötesine geçemez, varlığı da gereksiniminin ötesine geçemez. Varlığın ne ölçüde uzağa gidiyorsa, kendinle ilgili olarak sahip olduğun sınırsız duygu ne ölçüde uzağa gidiyorsa, o ölçüde Tanrısın. Tanrı insanın içidir. Feuerbach duyguyu dinin temel organı sayar. Ona göre Tanrı'nın özü yalnızca duygunun özünü açıklar. Bu alanda Tanrı'yı şunları söyleyerek bekleyebilirsin ancak. Tanrı arı, sınırsız ve özgür duygudur. Başka bir tanrı senin duygularına dıştan benimsetilmiş bir tanrı olacaktı. Duygu boyutunda tanrıyı yatsımak için duyguyu yatsımak yeter. Duyulur nesne insanın dışında vardır, dinsel nesne insanda vardır, aynı zamanda bir iç nesnedir. Duyulur nesne kendinde ilgisizdir, inançlarımdan ve yargımdan bağımsızdır. Dinin nesnesi ise seçilmiş bir nesnedir. Varlıkların en önemlisi, ilki ve en yücesidir. Tanrı'nın bilinci insanın kendi kendisinin bilincidir. Tanrı'nın bilgisi insanın kendi kendisinin bilgisidir. İnsan Tanrısında tanınır, buna karşılık Tanrısı da insanda tanınır. Onlar bir bütün oluştururlar. İnsan için Tanrı olan şey onun düşüncesi ve ruhudur ve insanın düşüncesi olan şey onun ruhu ve yüreği Tanrısıdır. Tanrı açınlanmış insanın içidir, açıklanmış insanın kendisidir. Din, insanın gizli hazinelerinin görkemli açılışıdır, en içten düşüncelerinin açıklanmasıdır, onun aşk gizlerinin açıkça bildirilmesidir. Din, insanın kendiyle ilgili ilk bilincidir ve dolaysızdır. Bu yüzden her yerde felsefeyi önceler, insanlık tarihinde de bireyin tarihinde de önceler. İnsan önce özünü kendi dışında tasarlar, onu kendinde bulmadan önce. Onun öz varlığı ona ilkin bir başka varlığın görünümü altında nesne olarak verilmiştir. Her din bir tapınmadır. İnsan kendi özüne tapar. Kuşkuculuk dinin kalıtsal düşmanıdır. Çünkü nesne ile sunum arasındaki, kendinde Tanrı ile benim için Tanrı arasındaki ayrım kuşkusal bir ayrımdır. Böyle olmakla din dışı bir ayrımdır. Sonuç olarak şöyle denilebilir. Dün için din olan şey bugün için din değildir. Bugün Tanrı tanımazlık diye alınan şey yarın din olacaktır. Böylece Feuerbach'ın Tanrı tanımazlığa dayanan din anlayışında insan gerçek dinin nesnesi olarak belirlenir. Marx, Feuerbach üzerine savlarda Feuerbach'ı ve tüm eski maddecileri eleştirir. Geçmiş maddeciliğin başlıca yanılgısı, Feuerbach'ın yanılgısı da onlarda nesnenin, gerçekliğin, duyulur dünyanın nesne ya da izlenim biçiminde ele alınmış olması, insanın somut etkinliği olarak, uygulama olarak, öznel kavrayışın dışında ele alınmış olmamasıdır. Feuerbach düşünce nesnelerinden gerçek anlamda ayrı, somut nesnelerin varlığını benimser, ancak insani etkinliği nesnel etkinlik olarak ele almaz. Marx bu eleştirisini şöyle sürdürür. İnsan düşüncesinin nesnel bir doğruya ulaşıp ulaşamayacağı sorusu kuramsal bir soru değil, uygulamalı bir sorudur. İnsan doğruyu yani gerçekliği uygulama içinde güçlülüğü düşüncesinin ötesinde göstermelidir. Düşüncenin gerçek olup olmadığı tartışması uygulamadan soyutlandığında tümüyle skolastik bir tartışmadır. Marx ve Engels birlikte şu görüşü ortaya koyarlar. Feuerbach maddeci olduğu zaman tarihi işe karıştırmaz, tarihi işe karıştırdığı zaman da maddeci değildir. Proudhon, sefaletin felsefesi. Toplumcu düşüncenin Marx ve Engels dışında en ilgi çekici adı Proudhon'dur. Proudhon, tüm insan sorunlarını bir arada almaya özen gösteren geniş kavrayışlı bir düşünürdür. İktisadi yaşamı toplumsal yaşamdan, bireyi toplumdan ayrı düşünmeksizin insanı geniş çerçevede kavramaya çalışır. Düşünceleri bir dizge oluşturmaz, hatta tutarsızlıklarla, kayganlıklarla doludur. Bununla birlikte modern yaşam üzerine çevrili, etkin bir bakış ve güçlü bir eleştiridir. Düşsel kaygılardan pek de uzak olmayan bu düşünce, adalet fikriyle özgürlük istemini bağdaştırmayı amaçlar, daha güzel bir dünya tasarımının peşindedir. Proudhon ne Marxçıdır ne komünisttir, bir yerde komünistlerden daha komünist olduğunu söylemiş olsa bile bir tutum kesinliğinden uzaktır. 1846'da yayımladığı Philosophie de la Misère'inde sefaletin felsefesi, İşçilerin sermaye düzenini ortadan kaldırma gereği duymadan üretim araçlarını nasıl ele geçirebileceklerini araştırmıştır. Marx bu yapıda bir yıl sonra felsefenin sefaletiyle karşı çıkmış, Proudhon'u küçük burjuvalıkla suçlamıştır. Proudhon'un amacı burjuva sınıfını işçi sınıfıyla kaynaştırmak, ikisinden bir bütün oluşturmaktır. Böylece emek ve sermaye karşıtlığı da ortadan kalkacak, mutlu bir dünyanın kuruluşu sağlanmış olacaktır. Mülkiyet fikri ve toplum. Çelişkilerle dolu düşünce dünyasında Proudhon, mülkiyeti hırsızlık sayarak işe başlamıştır. Kölelik nedir sorusunu yanıtlamak durumunda olsaydım ve bu soruyu tek bir sözle kölelik caniliktir diye yanıtlasaydım, düşüncem anlaşılmış olacaktı. Bir adamın düşüncesini, istemini, kişiliğini yok etme gücünün bir yaşam ve ölüm gücü olduğunu göstermek için, bir insanı köle durumuna getirmenin onu katletmek olduğunu göstermek için uzun uzun konuşmam gerekmeyecekti. Öyleyse mülkiyet nedir diye sorulduğunda neden aynı biçimde mülkiyet hırsızlıktır demeyeyim? Bu ikinci önerme birincinin değiştirilmiş bir biçimiyken sözüm iyi anlaşıldı mı diye düşünmeli miyim? Ancak düşünürüm, mülkiyetle ilgili görüşleri çok belirgin değildir. Bu konuda şunları da söyleyebilmektedir. Bence mülkiyet ne emek, ne uğraş, ne yasa yaratabilir. Bence mülkiyet nedensiz bir sonuçtur. Ancak Proudhon zamanla mülkiyete arka çıkacak, herkes için mülkiyet istiyoruz diyecek, mülkiyeti özgürlük diye nitelendirecektir. Proudhon da Comte gibi toplumu bilimine yükselilecek bir araştırma alanı sayar ve bir nicelikler bilimi yanında bir toplum biliminin olması gerektiğini bildirir. Bu konuda şunları der. İstemi zorlayan, keyfi olanı dışlayan, tüm ütopyayı silen bir nicelikler bilimi var. Oluşların gözlemlenmesine dayanan bir fizik olgular bilimi var. İnsanın doğası ve yetinerinin doğası üzerine, insanın ilişkileri üzerine temellenmiş, kurulması değil bulunması gereken mutlak, kesin, katı bir toplum bilimi de olmalı. Toplum bilim ona göre bizi insanın genel bilgisine ulaştıracaktır. İktisat biliminin gözlem alanı toplumdur ya da daha doğrusu bendir. İnsanı mı tanımak istiyorsunuz? Toplumu inceleyin. Toplumu mu tanımak istiyorsunuz? İnsanı inceleyin. İnsan ve toplum karşılıklı olarak özne ve nesne ilişkisi ortaya koyarlar. Öyleyse birey kavramını toplum kavramından, toplum kavramında birey kavramından ayrı düşünmemek gerekir. Bu iki şey sonunda birbirini tamamlayan iki şeydir. İnsan bilincinde olsun olmasın, her türlü sözleşmeden önce iş bölümüyle ve ortak eylem birliğiyle var olan toplumun tümleyici bir parçasıdır. Bununla birlikte toplumsal bütün uyumlu bir bütün değildir, tersine çatışkılı bir bütündür. Bu çatışkılılık ilerlemenin de güvencesidir. Buna göre insan dünyasının özellikleri tam tamına doğanın özelliklerini andırır. Fiziksel yaşam gibi manevi yaşam da indirgenemez olan ve çatışkılı olan bir ögeler çokluğuna dayanır. Evrende yaşam ve devinin bu ögelerin çelişkililiğinden gelir. Toplum buna göre bireyi çok aşan özellikler gösterir. Benim için insan toplumu tıpkı ona katılan insan gibi gerçek bir varlıktır. İnsanlardan oluşmuş olan ve insanla aynı şey olmayan bu varlığın kendi yaşamı, gücü, nitelikleri, usul, bilinci, tutkuları vardır. Özgürlük ve devrim düşüncesi. Platon bir özgürlük filozofudur. Bireysel özgürlüğü öldürmek değil, toplumsallaştırmak gerekir der. Toplumda olmak ona göre özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmez. Tersine toplumsallık özgürlüğün kaynağıdır. Bir başkasının özgürlüğüyle karşılaşan birinin özgürlüğü bir sınır değil bir yardımcıdır. En özgür insan benzerlerine en çok ilişkisi olan insandır. Filozof insanlığın giderek daha özgür olacağına, gelecek toplumların özgürlük toplumları olacağına inanır. Kargaşa, efendisizlik, hükümdarsızlık, her gün biraz daha yaklaştığımız yönetim biçimi budur. Gerçi toplum gelişigüzel bir yapı ortaya koymaz. Kargaşık gelişimde, sağlıklılık da olsa toplum ilkeler üzerine kurulur. Toplumları yönetenler insanlar değil ilkelerdir. İlkeler olmadığı zaman da durumlardır. Önemli olan insanın baskıya son vermesi, bağımsızlığını gerçekleştirebilmesidir. İnsanın insanı yönetmesi hangi ada bürünürse bürünsün bir baskıdır. Bu yüzden baskı dışında bir şeylere, hatta ılımlı ölçülerde kargaşaya sahip çıkmak gerekir. Toplumun en büyük yetkinliği düzenle kargaşanın birliğinde bulunur. Kısacası her şey özgürlük içindir. Siyaset özgürlük bilimidir. Toplumcu bakış açısı içinde Platon bir devrim filozofudur. Onun devrim anlayışı da öbür anlayışları gibi biraz bulanıktır ya da tam olarak açıklanmış değildir. Ancak Platon her durumda ilerleyen bir yaşam düzeni belirler ve ilerleme yükümlülüğünü bireye bırakır. Kim devrim derse zorunlu olarak ilerleme demek ister, aynı zamanda var olanı sürdürmeyi anlatmak ister. Buna göre devrim tarihte süreklidir, daha doğrusu birçok devrim olmamıştır, yalnız bir tek devrim aynı devrim olmuştur. Bu sürekli devrim tarih boyunca çeşitli aşamalar geçirmiştir. Devrim sırasıyla dinsel, felsefi, siyasal, daha sonra da iktisadi oldu. Devrimin bize getirdiği geçmişle bir çelişmedir, bir tür kurulu düzen yıkımıdır. Platon'a göre insanları genellikle tutucu ve devrimci diye ikiye ayırabiliriz. Bu da onların bakış biçimlerine bağlıdır. Bizler kendi yaşam ölçülerimizde sofu ya da kuşkucu, kralcı ya da cumhuriyetçi, kim olursak olalım, benimsenmiş fikirlere ve kurulu ilişkilere göre düşündüğümüz zaman tutucuyuz demektir. Gizli içgüdülerimize, bizi zorlayan gizli güçlere, koşulların bize duyurduğu genel değişim arzularına uyduğumuz zaman da devrimciyiz demektir. Devrim bireylerin çabasıyla gerçekleşen ama toplumu ilgilendiren bir devinimdir. Gerçekten organik bir devrim, bildiricileri ve uygulayıcıları olsa da, gerçekten kişilerin ürünü olsa da evrensel yaşamı üretir. Platon devlet kavramı üzerinde de durur. Devletin gücü merkezileşme gücüdür. Buna karşılık mülkiyet bir merkezilikten uzaklaşma gücüdür. Devleti bir yurttaşlar topluluğu olarak görmek doğru değildir. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, devlet yurttaşlar topluluğuyla aynı şey değildir ve olmayacaktır.